Ayrım 36, sayfa 326. Havalanır havalanmaz Kayla'nın cep telefonunu aradılar. Ancak doğruca sesli mesajı düştü. Hazel bu kez veterinerlik fakültesinin yurdunu aradı. Telefona genç bir kadın cevap verdi. Kayla Bannock, tamam. Bugün görmedim ama buralardadır. Onu bulana kadar bekler misiniz lütfen? Bitmeyen bir 7 dakikadan sonra ses geri döndü. Ortak salonda yok, odasının kapısını çaldım ama cevap vermedi. Pazartesi gününden beri yurttaki kızlardan hiçbiri onu görmemiş. Ana binadaki öğrenci işleri ofisini arar mısınız? Size numarasını vereyim. 4 arama daha yaptıktan sonra sonunda tıp fakültesinden Simon Cooper'a ulaştılar. Merhaba Bayan Bannock, özür dilerim bir an için evlendiğinizi unuttum. Merhaba Bayan Cross. Simon, hemen Kayla ile konuşmam lazım. Nerede olduğunu biliyor musun? Hayır, cuma akşamından beri onu görmedim. Yaklaşan sınavlara çalışıyordum. Kayla bundan çok memnun kalmadı ve kendisini ihmal ettiğimi söyledi. Beni aramadığı gibi telefonlarıma da cevap vermedi. Beni cezalandırdığını düşündüm. Hafta sonu için sizinle Houston'da olduğunu sanıyordum. Hayır Simon, biz Houston'da değiliz. Seyahat halindeyiz. Kayla kayıp. Lütfen onu bulmaya çalış. Bulunca da hemen bizi aramasını söyle, tamam mı? Elbette söylerim Bayan Cross. Hazel görüşmeyi bitirince Hector'la birbirlerine baktılar. En kötüsünü düşünmemeliyiz dedi Hector elini tutarak. Hayır diyerek katıldı Hector'a. Muhtemelen gayet mantıklı bir açıklaması vardır. Houston'dan Agatha'yı arayacağım. Birkaç kez çaldıktan sonra Hazel'ın asistanı telefona cevap verdi. Ekranda gördüğü numaranın Hazel'a ait olduğunu anlamıştı. İyi akşamlar Bayan Cross dedi her zamanki profesyonel ses tonuyla. Yoksa bulunduğumuz yerde akşam değil mi? Hazel'ın laflayacak zamanı yoktu. Agatha, Kayla'yı gördün mü? Ne yazık ki hayır, düğünden sonra bir daha görmedim. Lütfen onu bulmaya çalış ve acil olarak beni aramasını söyle. Telefonu kapatıp Hector'a baktı. Ağlamak üzereydi. Ortadan kayboldu dedi perişan bir halde ve biz hiçbir şey yapamadan Atlantik üzerindeki bu aracın içinde mahsur kaldık. Ne yapacağız? Paddy bir seminere katılmak üzere Vancouver'da şu sırada. Bende numarası var. Cep telefonundan hızlı numarasını buldu. İşte burada. Numarayı tuşladı ve kısa bir süre sonra Paddy'nin tanıdık sesi telefonun hoparlöründen duyuldu. O'Quinn konuşuyor. Kim arıyor? Paddy ben Hack. Acil durum var. Dinliyorum Hack. Hazel'ın annesi Cape Town'da öldürüldü. Katili cesedinin kafasını kesip almış. Tüm belirtiler canavarı işaret ediyor. Şimdi de Kayla Denver'daki okulunda ortadan kaybolmuş görünüyor. Olabildiğince hızlı bir şekilde dönüyoruz ama Güney Afrika'dan daha yeni havalandık. Colorado Denver'a bir uçak bulmalısın. Kayla'nın 4 gün önce son görüldüğü yer orası. Oraya gidip bul onu Paddy. Derhal patron dedi Paddy. İlk iş bir kayıp ilanı vermek. Onu en son gören kişi kimmiş? Bildiğimiz kadarıyla erkek arkadaşı Simon Cooper. Hector Simon'ın telefon numarasını Paddy'ye verdi. Hazel'a endişelenmemesini söyle. Zaten hiçbir işe yaramaz. Bizi saat başı bilgilendir Paddy. Söyleyeceğin hiçbir şey olmasa bile ara. 8 saat sonra Paddy Denver'da polis şefinin yanındaydı. Kayla için hemen bir arama bülteni çıkarıldı. Yerel radyo ve televizyon istasyonları bilgi verilecek numaraları ve Kayla'nın fotoğrafını yayımlamaya başladılar. Polis memurları Simon Cooper'ı Kayla'nın sınıfındaki ve yurttaki arkadaşlarını sorgulamak üzere görevlendirildiler. Henüz kesin bir şey yok Hector, fakat herkes bu işle ilgileniyor. Kayla son 3 gecedir yurtta kalmadığı gibi pazartesi gününden beri derslere de girmemiş. Daha yeni Houston polis şefiyle konuştum. Hazel'ı iyi tanıyor ve saygı duyuyor. Kayla'nın sık gittiği yerlere adamlarını yolladı. Boeing Jet gümrük işlemleri için Atlanta'ya indiğinde Hector hemen Paddy'yi aradı. Bir karar vermemiz gerekiyor Paddy. Houston'a mı yoksa Denver'a mı uçalım? Ne dersin? Yarım saat önce yerel bir televizyon istasyonundan bir ipucu geldi. Arayan biri Kayla'nın fotoğrafını tanımış. 2 gün önce Denver'da Houston'a giden bir uçakta ona çok benzeyen birini gördüğünü sanıyormuş. Bu yüzden asıl arama Houston'a kaydırıldı. Tanrım lütfen o Kayla olsun diye yalvardı Hazel. Peter'a Houston için bir uçuş planı hazırlamasını söyle. Agatha'yı arayıp bizim için havaalanında bir araç bulundurmasını isteyeceğim. Oraya varmamız gece yarısından sonra olacak. Uçuşlarının bu son ayağında ikisi de birkaç saatlik rahatsız bir uyku uyudular. Buna rağmen Bennet malikanesine vardıklarında ikisi de bitkin haldeydiler. Evdeki tüm ışıklar yanıyordu ve Agatha onları ön kapıda karşıladı. Haber var mı? Hazel sordu. Ne yazık ki yok Bayan Cross. Son konuşmamızdan bu yana yeni bir şey duymadım. Kayla'nın uçtuğu tahmin edilen uçaktaki tüm yolcularla temas kurmaya çalıştılar. Odalarına girer girmez hemen Paddy'yi aradılar. Şu an itibariyle yeni bir şey yok dedi Hector'a. Biraz uyumayı denesenize. Önümüzdeki birkaç gün pek kolay geçmeyecek gibi. Yeni bir şey öğrenir öğrenmez sizi ararım, söz veriyorum. Tamam Paddy, bizim de yapacağımız bu zaten. Hector uyanıp Hazel'ın yatakta olmadığını fark edince eli komodinin üzerindeki tabancaya uzandı. Hazel diye seslendi. Buradayım. Pencerenin önünde duruyordu. Yatağa gelsene. Bir şey duydum gibi geldi. Neydi? Ben bir şey duymadım. Uyuyordun. Belki de rüyaydı. Yatağa gel aşkım. Tuvalete gitmezsen patlayacağım. Camdan vuran ay ışığında odada hareket eden incecik bir silüet halinde görünüyordu. Banyoya girip ışığı açtı. Şaşırarak durdu. Lavabonun üstünde bir şey vardı. Yatmadan önce orada olmayan bir şey. Yanına gittiğinde üzeri kumaşla örtülmüş bir nesne ve üzerine iliştirilmiş bir zarf gördü. Üstü yılbaşı kartları gibi kabartmalıydı. Hector diye fısıldadı. Beni ne kadar iyi tanıyor, ondan hediye almayı sevdiğimi nasıl da biliyor. Sevgilim beni teselli etmeye çalışıyor. Zarfı aldı. Üzerinde adres yoktu. Kapağını açınca içindeki kart ilişti gözüne. Hazel şaşkınlıkla karta baktı. Üzerindeki yazılar İngilizce değildi. Arapça? Emin değildi. Üstü örtülü nesneye baktı ve kumaşın kenarını tutup çekti. Altından iki tane laboratuvar kavanozu çıktı. Hala şaşkındı. Kavanozlara incelemek üzere eğildi. Sonra çığlık atmaya başladı. İnsan ruhunun duyabileceği en derin ıstırabın ifadesiydi bu çığlık. Geri geri giderken ayağa kaydı ve banyonun beyaz zeminine düştü. Ellerinin ve dizlerinin üzerinde banyonun bir köşesine kadar süründü ve kafesteki vahşi bir hayvan gibi köşeye kıvrıldı. Bir anda mesanesi boşaldı ve ılık sıvı bacaklarından aşağı akmaya başladı. Yeniden çığlık atmak için ağzını açtığında ses yerine sapsarı bir kusmuk fışkırdı ve etrafa yayıldı. Hazel'ın çığlığıyla birlikte yataktan fırlayan Hector tabancayı kapıp namluya mermi sürerek hızla banyoya koştu. İki eliyle kavradığı silahının namlusunu ileri doğrultmuştu. Köşede kıvrılmış vaziyette yatan Hazel'ı gördü. Ortalık idrar ve kusmuk kokuyordu. İçini müthiş bir korku kapladı. Yaralanmış diye düşündü. Hızla yanına gidip diz çöktü. Hazel ne oldu? Biri mi vardı içeride? Neden bu kadar korktu? Dokunmak üzere elini uzatınca Hazel başını hayır anlamında sallayıp geriye kaçtı ve eliyle tezgahın üzerini gösterdi. Hızla dönen Hector parmağını tetiğe yaslayıp tabancayı Hazel'ın gösterdiği yöne çevirdi. O anda lavabonun üzerindeki iki cam kavanozu gördü. Baktığı şeyin ne olduğunu anlaması birkaç saniye sürdü. Kavanozların içinde renksiz koruyucu bir sıvı içinde kesik insan kafası vardı. Soldakinde Grace Nelson'ınki duruyordu. Gözleri kapalı, cildi sarı ve sarkıktı. İnce gümüş rengi saçları su yosunu gibi yüzüne yapışmıştı. Sanki 100 yıldır ölüymüş gibi görünüyordu. Sağdaki kavanozda Kayla Bannock'ın başı vardı. Gözleri açıktı, doğruca kendisine bakıyor gibiydi. Parlak mavilikten eser kalmamıştı. Donuk ve ifadesizdiler. Şüpheyle gülümsercesine hafifçe aralanmış dudakların arasından bembeyaz dişleri seçiliyordu. Cildi soluk ama düzgün ve kusursuz görünüyordu. Saçları altın rengi bir bulut gibi sıvının içine dağılmıştı. Sanki uykudan yeni uyanmış gibiydi. Güzeller güzeli bir tanesine biraz daha bakarsa fenalaşacağını fark etti. Eğilip Hazel'ı kaldırdı ve kollarını alarak yatağa kadar götürdü. Yatağın kenarındaki daili haberleşme cihazından Agatha'yı aradı. Güvenliğe haber ver, evi ve çevresini iyice arasınlar. Biri izinsiz içeri girmiş. Polise haber ver, bir cinayet olduğunu söyle. Hazel için de bir doktor iste. Bir an durakladı. Acil bir durum bu. Hazel'ın geceliğini çıkarıp yüzünü ve tüm vücudunu ıslak bir havluyla sildi. Sonra üzerini bir yorganla örtüp kendi de altına girdi ve sıkıca kollarını aldı. Hazel'a sımsıkı sarıldı. Tüm vücudu titriyor, dişleri takırdıyordu. Korkunç ve yürek parçalayıcı hıçkırıklarla ağlıyordu. Hector doktor gelene kadar sarılmayı sürdürüp sevgi sözcükleri fısıldadı. "Karım kızını kaybetti, korkunç bir şok yaşadı," diye açıkladı Hector. Doktorun yaptığı iğne Hazel'ı derin bir karanlığa gönderdi. Onu kliniğime götürüp tamamen iyileşene kadar başında gece gündüz bir hemşire bulundurmak istiyorum," dedi doktor. Hector iyi olur diyerek doktora katıldı. Burada olacak şeylere dahil olmamalı. Eve doğru yaklaşan polis sirenleri sözünü bitirmesine engel olmuştu. Hemen bir ambulans çağırıyorum. Hector sedye ile aşağı taşınan Hazel'ın baygın suratını öptü ve ambulansın gidişini izledi. Sonra banyoya gidip içler acısı iki kafanın üzerini beyaz kumaşla örttü. Zarfı açıp kartın üzerindeki Arapça yazıları okumaya başladı. Kan borcu 4 kişiydi. 2 kelle alındı. Tamamı ödenene kadar 2 kelle daha uçacak. 7 gün sonra Denver polisi Kayla Bannock'ın başsız vücudunu üniversite kampüsündeki bir rögarda buldu. Kötü koku nedeniyle polise şikayetler gelmişti. Ceset ileri derecede çürümüştü. Levazımatçılar onu kurşun bir tabutun içine koyup daha sonra anneannesi ve kendisini mumyalanmış başlarıyla birlikte mermer bir lahidin içine yerleştirdiler. Lahidin kapağında ikisinin isimleri kazınmıştı. Kiralık bir uçak onu Steamboat Springs'e götürmüş ve bir cenaze aracı Spyglass Dağı'ndaki Bannock anıt mezarına kadar taşımıştı. Aynı gün Grace Nelson'ın başsız cenazesi yakılarak külleri John Dayı tarafından Dunkle bağlarına serpilmişti. Spyglass Dağı'ndaki defin törenine sadece yakın aile ve arkadaş çevresi katılmıştı. Lahit Kayla'nın babasınınkinin sağına pembe mermerden bir kaide üzerine yerleştirilmişti. Basit töreni Kayla'yı vaftiz eden rahip yönetiyordu. Konuşma yapılmadı. Tüm konuklar sırayla lahidin üzerine pembe birer gül bıraktı. Simon Cooper da onların arasındaydı ve ağladığını saklamıyordu. "Bir daha onun gibi bir kızla karşılaşmayacağım. Evlenecektik. Evimiz ve bebeklerimiz olacaktı. Harika biriydi." Birden sustu. "Özür dilerim Bayan Bannock. Kendimi küçük düşürdüğümün farkındayım." "Gelmene çok sevindim Simon," dedi Hazel. Hector ve Hazel yalnız kalınca çimlerde biraz yürüyüp taş bir banka oturdular. Hector gökyüzüne bakıyordu. Hazel'ın yüzünde acı bir gülümseme vardı. "Henry'nin görüneceğini sanmıyorum," dedi. "Kas karakterine bürünerek uçacak zamanı yoktur. Kolları Kayla ve Grace'i sarmalamakla meşguldür." "Düşüncelerimi okudun, Henry'yi bekliyordum," diye itiraf etti Hector. "Her şey başladığından beri galiba ilk kez gülümsediğini görüyorum." "Günlerce ağladım, feryat ettim," dedi Hazel. "Artık gözyaşlarını arkada bırakmamızın zamanı geldi. Henry ve Kayla'yı yalnız bırakalım ki birbirlerini yeniden tanısınlar." Ayağa kalktı ve Hector'ın elini tuttu. Dağ yolundan aşağı göl kenarındaki eve doğru yürümeye başladılar. Hector yol boyunca kaçamak bakışlarını Hazel'a yöneltti. "Tanıdığım hiçbir kadına benzemiyor," diye düşündü. Başkası olsa böylesine bir gaddarlıktan sonra perişan olurdu. Fakat o sanki bu olaydan neredeyse bir güç ve kararlılık kazanarak çıktı. "Bu genç yaşında nasıl bu kadar çok şey başardığını şimdi anlıyorum. O bir savaşçı ve asla vazgeçmeyen biri. Kendine acıma hatasına hiç düşmemiş. Hayatı boyunca Kayla'nın yasını tutacak belki ama bu durumun elini kolunu bağlamasına izin vermeyecek. Henry'i hayatının en kritik döneminde kaybetmiş. Onu hala özlüyor ama tek başına savaşını sürdürüp ondan devraldığı bayrağı daha da yukarılara taşımış. Onun aşkını kazanmış olmaktan çok büyük bir onur duyuyorum. O benim zırhım. Benim yanımda olduğu sürece bir daha asla kendimi yalnız hissetmeyeceğim." İkisinin de akşam yemeği için iştahı yoktu ve tabakları geri yolladılar. Hector bir şişe kırmızı şarap açtı ve kadehlerle birlikte iskelenin ucuna giderek bacaklarını suya sallandırdılar. Hiç konuşmadan şaraplarını içtiler ve gölün üzerinde yükselen mehtabı izlediler. Sessizliği bozan Hazel oldu. Polis hala çok sevdiğim iki insanın başlarını benim bulmam için oraya koyan adam ya da adamların izini bulamadı diye iç çekerek dert yandı. Bu çok şaşırtıcı değil dedi Hector. Houston'daki çiftliğinde o kadar sıkı bir güvenlik sistemi yok. Her yere girip çıkabilen neredeyse yüzlerce hizmetli var. Sözleşmeli bahçe işçileri, malzeme getiren görevliler, günlük kiralanan ameleler, sayaç okuyucular, tesisatçılar, boyacılar, elektrikçiler ve tüm diğerleri her an ortalıktalar. İyi de Adem ta Afrika'dan binlerce kilometre öteden gelip bu insanlara nasıl erişebildi? Bunların hepsi Amerikalı. Artı Latinler, Avrupalılar, Asyalılar, Afrikalılar ve Puntland'dan gelen Somaliler de dahil olmak üzere 20'ye yakın değişik milletten insan olabilir. Hazel bakışlarını Hector'a çevirdi. Somalililer mi? Bu nasıl mümkün olabilir? Kanada'da ülkeye yasal yollardan girmiş çeyrek milyondan fazla Somalili var. Üstelik ABD-Kanada sınırı ağzına kadar açık. Annenin ülkesi Güney Afrika, kıtanın kuzeyinden gelen mültecilerin akınına uğruyor. Sadece Zimbabwe ve Malaviler değil, çok sayıda Nijeryalı ve Somalili de var aralarında. Dahası Somalililerin çoğu Puntlandlı ve hala Tipu Tip'in etkisi altındalar. Polis Grace ve Kayla'yı öldürenleri yakalayacak olsa bile bunlar esas emri verenin kim olduğundan haberi olmayan küçük balıklar olacaktır. Hector bir an için sustu ve kolunu Hazel'ın boynuna doladı. Yani gördüğün gibi sevgilim bu iş burada bitmedi. Adem daha yeni başlıyor. Üzerimize göndereceği binlerce adamı var. Canavarın kollarını kesmek işe yaramaz. Hızla yenileri çıkacaktır. Oraya yeniden gidip kafasını kesmek zorundayım. Onun da tam olarak seni buna zorladığını görmüyor musun? İki kafa daha alacağına dair o alaycı notu işte bu yüzden bıraktı. Seni bu oyuna getirmesine izin veremezsin. Oraya gitmemelisin. Elini koluna koydu ve tutkulu bir şekilde konuşmaya başladı. Seni de kaybedersem hiçbir şeyim kalmayacak. Başka bir seçeneğimiz yok dedi Hector. O zaman ben de seninle gelirim. Ses tonu tartışmaya yer vermeyecek kesinlikteydi. Kısa bir sessizlik oldu. Olmaz tatlım, gelmene izin veremem. Geçen sefer nasıl olduğunu gördüm. Yeniden canavarın ininde olacağız. O zaman Paddy'yi gönder. Bunun için ona para ödüyoruz. Onun işi bu. Kendimin yapması gereken bir işi asla başka birinin yapmasını istemem. Eğer ben gitmezsem bu kez canavar peşimizden gelir. Evet, en iyi çözüm bu. Bırak o gelsin. Kendi çöplüğümüzde hesaplaşalım onunla. Bu sefer ona karşı hazırlıklı oluruz. Hector yüzüne vuran ay ışığında Hazel'a baktı. Evet dedi düşünceli bir halde. Sonra başını salladı. Hayır, asla kendi gelmez. Peşimizi kiralık katillerini salar. Tıpkı daha önce yaptığı gibi. Çağrısını bekleyen bir sürü fanatik var. O zaman önüne dayanamayacağı çekicilikte bir şey koymalıyız dedi sakin bir sesle. O kadar kışkırtıcı bir şey bulmalıyız ki karşı koyamasın. Ona bir yem atmamızı mı öneriyorsun? Çok akıllıca bir düşünce. Başıyla onayladı Hector. Fakat onu kişisel olarak tuzağa çekecek ne olabilir ki? Golden Goose diye cevap verdi. Tanrım haklısın diye fısıldadı. Ne kadar açgözlü ve intikamcı olduğunu biliyoruz. Yeni pozisyonundan, aşiretin yeni şeyhi olarak kazandığı güçten dolayı ne kadar övündüğünü tahmin etmek zor değil. Golden Goose canavarı ininden çıkartacak tek şey olabilir.